Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna mine't tevvabin ve ec'alna mine'l mutetahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una, venfe'na bima allemtena ve zidna ilma. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlarımız, Zuhruf suresinin son ayetlerine gelmiş bulunuyoruz. Bugün öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapacağız. Daha sonra da ilgili ayetlerin, yani 79. ayet ile 89. ayet arasının tefsirini yapmaya çalışacağız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Em yahsabun enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun. قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Aziz kardeşlerim, Zuhruf suresinin 79 ila 89. ayetler arasını tilavet etmiş olduk. Rabbimiz kelam-ı ilahiyle hem dillerimizi, hem gözlerimizi, hem kulaklarımızı, hem kalplerimizi nurlandırsın. Hayatımızı Kur'an'ın gölgesinde bir hayat eylesin. Ahlakımızı Kur'an ahlakı kılsın. Bir önceki dersimizde Hakk'a ve ondan gelene karşı, hususiyle peygamberlere ve kitaplara, ayetlere karşı adeta hoş olmayan tavırlar sergileyen ve onlardan hoşlanmayan o zalim güruhtan bahsedilmişti. Bu başlayacağımız bölümde de 79. ayetten itibaren yine onlara dikkat çekilerek onların yaptığı bir takım planlara, bir takım düşmanlıklara dikkat çekilir. Şöyle başlıyor 79. ayet. Estağfirullah. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse elbette biz de kesin kararlıyız. Bu ayetin iniş sebebi olarak bazı tefsirlerimizde efendim Ebu Talib'in vefatından sonra müşrik reislerinin Allah Resulü'nü öldürme planları yaptıkları sırada Darun Nedve diye bilinen bir toplantı yaptıkları bir ev burası. Orada bir Efendimiz'e suikast planı yaparlar. Çünkü onun getirdiği dine karşı sözle karşılık veremezler. Acizliklerini görürler. Çare onu ortadan kaldırmaktır. Fakat onun sahibinin Allah olduğunu unuturlar. Bunun üzerine işte bu ayetin indiği ifade edilir. Onlar seni ortadan kaldırma adına güya sağlamca planlar yapıyorlar. Öyle mi? Bu noktada son derece kararlı duruyorlar. Esas kararlı olan biziz der Cenab-ı Hak. Burada Ebrame kelimesi Berame kökünden gelir. Esasen sözlük anlamı itibariyle bir şeyi kıvırıp bükmek. Daha çok da ipi eğirip bükerek, daha doğrusu o iplerden oluşan bir halat meydana getirmek manasına kullanılıyor. Fakat mecazi olarak da bir şeyi efendim bir konuyu sağlamca tutmak, bir konuda sağlamca planlar yapmak anlamında kullanılan bir deyim diyelim neredeyse. Bu şekilde kullanıla geliyor Arapçada. Bu anlamda onların sıkı sıkıya bir kararlılıkla Hazreti Peygamber'e karşı ve onun davetine karşı, İslam'ın yayılışına karşı ciddi hazırlıklar, planlar, projeler, stratejiler geliştirdiklerini anlatmış oluyor bu ayet. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki evet siz bir takım tuzaklar hazırlayabilirsiniz. Bir takım kararlar verebilirsiniz ama biz de tam kararlıyız. Nedir Yüce Rabbin muradı? Din-i mübini İslam'ı en güzel şekilde, bütün insanlığa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak, onu yeryüzünde sabit kılmak, hakkın galip gelmesi adına peygamberi ve onunla beraber olan müminleri desteklemek. Kafirler istemese de Allah'ın nurunu söndürme adına ne yaparlarsa yapsınlar, Yüce Rabbimizin muradının önüne geçemeyeceklerdir. Dine karşı nice nice zulümler yapılmıştır. Peygamberlere karşı yapılmıştır. Kur'an'a karşı yapılmıştır. Şimdi yaşadığımız topraklarda da olmuştur bu. Dünya genelinde herhangi bir yerde de böylesi olaylar dün olmuş, bugün oluyor, yarın da olacaktır. Fakat neticede hiçbir karar hakkın kararının önüne geçemeyecektir. Em yahsebune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusulüne ledeyhim yektubun. Yoksa onlar gizlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşa fısıldaşa yaptıkları toplantıları, orada konuştuklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydedip duruyorlar. Cenab-ı Hak işitiyor ve her şeyi biliyor. Ondan hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değil. Fakat bir de haklarında delil oluşturuluyor. Hüccet oluşturuluyor. Melekler bir bir kayda alıyorlar. Yazıyorlar. Belki bilmediğimiz şekilde, farklı bir şekilde kameraya alıyorlar. Ayet-i kerimeler bu konuda çok farklı ifadelerle de gelir. اِنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sizin yapa geldiğiniz her şeyin bir nüshasını çıkarıyoruz der Cenab-ı Hak. Bir kopyası bizde. Yarın kıyamet gününde seyredeceksiniz. Söylediğiniz sözü orada bulacaksınız. Bir kelime bile kaybolmadığını göreceksiniz. Bütün davranışlarınızın ilahi kamerayla filme alındığını göreceksiniz. Ve biz biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Böyle gizli gizli toplantılar yapıyor. Fısır fısır bir şeyler konuşuyor. Güya içinizde bir takım şeyleri saklıyorsunuz. Bizim bilmediğimizi, duymadığımızı mı zannediyorsunuz? Soruyor. Sizin Allah hakkındaki zannınız böyle bir kanaat mi? Zira o dönemin müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Ona gök tanrı diyorlardı. Gökteki tanrı diyorlardı. Yeryüzünde de ona kendilerini yaklaştıracak bir takım tanrılar ediniyorlardı. Fakat Allah tasavvurları, belki onlar da biliyorlardı, Allah her şeyi bilir görür diyorlardı. Ancak yaptıkları iş gereği onların o bilgileri kendilerinde şuur haline gelmemişti. Bugün de Müslümanlar olarak her birimiz, aziz dostlar, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini, işittiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Fakat bu inancın şuur haline dönüşmemesi halinde sanki o bizi işitmiyor, sanki o bizim yaptıklarımızı görmüyor, sanki o bilmiyormuş gibi bir davranış sergileyebiliyoruz. Bu imanda yakine erememenin, imanda taklitte kalmanın ya da yüzeysel bir iman içinde olduğumuzun da bir göstergesi oluyor. Belki mümin olarak her birimizin yapacağı en önemli meselelerden bir tanesi, Rabbimize imanımızı sürekli geliştirmek, derinleştirmek ve onun bize kendisi hakkında verdiği tüm bilgilere tam yakini bir şekilde iman etmemizdir. En önemli işimiz budur. 81. ayet şöyle. قُلْ اِنْ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِد۪ينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Rahman'ın bir çocuğu olsa ona kulluk edenlerin ilki ben olurum. Bu ifade bazı müfessirlerimiz tarafından iki ayrı şekilde anlaşılıyor. Birincisi bu söylediğimiz. İkincisi buradaki in edatını olumsuzluk edatı olarak anlayarak şöyle diyorlar. Sanki ma kâne lirrahmânü veled. Yani Allah'ın hiçbir çocuğu olmamıştır. Fe ene evvelül abidin ve ben bunun ilk şahitlerdenim ve onun yalnız ona kul olanların ilki benim. Bir böyle mana veriyorlar ama daha çok tercih edilen şayet Allah'ın bir çocuğu olacak olsaydı ben zaten bunu bilirdim. O zaman ben de ona kul olanların, onu tanrı kabul edenlerin ya da ona boyun eğenlerin, ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum. Yani böyle bir şey asla yok demiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Yahudilerin bir kısmı Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlardı. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlardı. Mekke müşriklerinin bir kısmı da melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Allah'ın çocuğu olduğunu iddia ediyorlardı. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey olacak olsa bunu ilk ben bilirim. Çünkü bana vahiy geliyor. Öyleyse siz böyle bir kuru iddiada bulunuyorsunuz. Ben aslında size inat olsun diye Allah'ın oğlu yoktur demiyorum. Olmadığı için olmadığını söylüyorum. Demiş oluyor bu ayet-i kerime. Ve hemen arkasından zaten bir tenzih ifadesi. Allah çocuğu olmaktan münezzehtir anlamında. O göklerin, yerin sahibidir, Rabbidir. Onları ayakta tutan O'dur, yaratan O'dur, besleyip büyüten O'dur. O aynı zamanda bir bütün alemlere, bütün varlığa hükümranlık tahtının sultanıdır. Rabbil Arş'tır. Ve böyle bir ilah olan Allah, o müşriklerin ya da Hristiyanların, bir kısım Yahudilerin Allah'a çocuk isnat etmesinden de münezzehtir. O bunlardan arı durudur. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ Madem ki onlar bu iddialarında devam ediyorlar, ey peygamber, öyleyse bırak onları. Tehdit edildikleri güne kavuşuncaya kadar daldıkları o batıl fikirlerde ve inançlarda dalıp gitsinler. Oynayıp eğlenmeye devam etsinler. Kendi aralarındaki o kurgularına, tiyatrolarına devam etsinler. Bir takım teoriler ortaya koyarak, felsefi izahlar yaparak, Allah'a evlat isnat etmek, çocuk isnat etmek gibi bir yanlışın içerisinde bırak öyleyse oyalanıp dursunlar. Kendi tiyatroları içinde boğulsunlar. Bu dalaletleri içerisinde kalıp gitsinler. Madem ki haktan gelen sese, senin sesine, davetine kulak vermiyorlar, o zaman aldırma, bırak onları. Hesap gününe kadar böyle devam etsinler bakalım. Sonunda görecekler o azab-ı elimi, o acı veren, ızdırap veren ve şiddetine sınır olmayan o cehennem azabına erişinceye kadar bu dünya imtihan sahnesi, bu imtihan sahnesinde var olmaya devam etsinler. Kendi oyunlarını oynasınlar bakalım. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ Allah, gökte de yegane bir tek ilahtır, yerde de yegane tek bir ilahtır. O, her hükmü ve işi hikmetli, hakim ve sağlam, her şeyi hakkıyla bilen bir ilahtır. Şimdi, İnsanların bir kısmı Allah'ı gökteki tanrı olarak kabul ediyor. Yerde başka tanrılar, başka ilahlar, başka Rabler ediniyorlar. Sanki o Allah kendilerini görmüyor. Sanki efendim ona ulaşmak için başka ilahlara, aracı ilahlara ihtiyaç varmış gibi. Mekke müşrikleri de öyleydi. Onlar da putlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye biz onlara kul oluyoruz diyorlardı. Yahudiler, Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı ya da Üzeyr'i, Allah'ın o iki peygamberini ilahlaştırarak adeta aracı ilah oluşturuyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak göklerde de yerde de İlahın yalnız kendisi olduğunu, ondan başka mabut, yani kendisine kulluk edilecek hiçbir varlık olmadığını ilan ediyor. Yegane bir ilah var, o da Allah'tır. Göğün sahibi de O'dur, yerin sahibi de O'dur. Yerlere hükmeden de, göklere hükmeden de O'dur. Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Ve bütün peygamberler de zaten yalnız Allah'a kulluğa çağırmışlardır. Kendilerine kulluğa değil, bir başka varlığa kul olmaya değil, Allah'tan başkasını Rab edinerek şirkin içine dalmalarına çağırmadılar, tevhide çağırdılar. وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ne yücedir ve ne büyük hayır ve bereket kaynağıdır o Allah ki, göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan her şeyin mülkiyet ve hakimiyeti ona aittir. Kıyamet vaktinin bilgisi yalnız onun katındadır. Sonunda siz de onun huzuruna döndürüleceksiniz. Evet, şanı ne yücedir o Allah'ın ki, göklerin hükümranlığı da, sahipliği de ona aittir. Yerin de öyle. İkisi arasında ne varsa hepsinin sahibi de odur. Hepsinin üzerinde hükümran olan, sultan olan da odur. Ve kıyamet ne zaman olacak, onu da ancak o bilir. Hiçbir peygamberine bile bildirmemiştir kıyametin ne zaman olacağını, ne zaman kopacağını, ne zaman diriliş gerçekleşeceğini. Ve sizler hemen hepiniz insanlık olarak, müminiyle kafiriyle hepiniz ona döndürüleceksiniz. Onun huzuruna varacaksınız. Öyleyse şu yaşadığınız hayatı bu şuur içerisinde yaşayın. Yani yerin göğün sahibi olarak başka başka varlıkları ilahlaştırmayın. Yerde, gökte ve ikisi arasında başka güçler varmış da onlardan korktuğunuz için onlara kulluk yapmaya çalışmayın. Allah katında şefaatçi olacak diye bir takım putlar edinmeyin. Allah'a mesajınızı, duanızı ulaştırma adına aracılara ihtiyacınız yok. O her yerde her kulunu görür, bilir, sesini duyar, halini en güzel şekilde murakabe eder. Sizi Allah'tan başka ilah edinmeye sevk edecek ne var ki? Batıl davalarınızdan, iddialarınızdan başka, hayallerinizden başka, uydurduklarınızdan başka. Böylesine yüce, böylesine hayır ve bereketi bol, kullarına rahmeti sonsuz, her türlü ihsan ve ikramın sahibi olan Allah dururken, neden başka başka yollara, başka başka putlara evrilip çevriliyorsunuz? وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاءَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onların Allah'tan başka yalvarıp yakardıkları putlar, şefaat yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek gerçeğe şahitlik edenlere bu yetki verilecektir. Yani şöyle, şefaat külliyen, tamamen reddedilmiyor. Şefaat var. Fakat kimin şefaat edeceğine ve kime şefaat edileceğine ancak Allah hüküm verir, karar verir. Onun için siz kendi kendinize şefaatçiler türetmeyin. Evet, hak ve hakikata şahit olan peygamberler ve bunu yakinen, bunun şuurunda olarak hakikat şahidi olan şahitler, salihler, sıddıklar, Allah onlara bu şefaat hakkını verir. Fakat siz o şefaate güvenerek kulluk yapmayın. Hele hele bunların haricinde hak ve hakikate aşina olmamış, böyle bir istidadı, kabiliyeti, konumu bulunmayan nice nice putların nasıl şefaat etme yetkisi olabilir ki? İşte tapıyorsunuz bir taşa, bir ağaca, bir insana, bir cinne, bir meleğe tapıyorsunuz. Kaldı ki peygamberi, İsa Aleyhisselam gibi bir peygamberi, Üzeyr Aleyhisselam gibi bir peygamberi putlaştırıyorsunuz. Evet, onlar hak ve hakikate şahit olmuş kişiler. Fakat onlar hali hayatlarında hep hakka davet ettiler, kendilerine değil. Kendilerini ilah edilmenizi size söylemediler. Siz onlara batıl bir şekilde inanıyorsunuz. Yanlış bir şekilde inanıyorsunuz. Dolayısıyla onların da size şefaat edecek halleri yok bu hallerinizle. Onların şefaatine güvenerek onları putlaştırıyorsunuz, ilahlaştırıyorsunuz ve zaten siz tamamen onlardan uzaklaşıyorsunuz. Onlar putperest bir kimseye nasıl şefaatte bulunsunlar? Evet, İsa Aleyhisselam şefaat edecek bir peygamberdir. Üzeyr Aleyhisselam şefaat edecek bir peygamberdir. Ancak size onların şefaat etme izni verilmeyecektir. Çünkü siz onları putlaştırdınız. Çünkü siz onları ilahlaştırdınız. Zaten böyle salih olmayan bir peygamber, bir salih, bir güzel insan olmayan, Allah'ın güzel bir kulu olmayana şefaat izni olmayacak. Şefaat etmelerine de izin verilmeyecek. Zaten onlar etmezler kıyamet gününde. Nasıl etsinler? Müşriklere şefaat mi edecekler? Peygamberler, salihler. Öyleyse siz bu alemde yalnız Allah'ın kulu olun ve yarın kıyamette bir takım kusurlarınız, başka şeyler sebebiyle size şefaat edilmesine izin verilirse zaten siz o şefaatten de istifade edersiniz. Ama dünyadayken bu peygamberleri ilahlaştırır, bu salihleri putlaştırırsanız, alimlerinizi, mürşitlerinizi Rableştirirseniz, kıyamet gününde onlarla aranız hem de ebediyen açılır. Onlar sizin yüzünüze bakmazlar yarın orada. Çünkü onlar size yalnız Allah'a kulluğu tavsiye ettiler. Hep ona davet ettiler. Ama siz onlara yanlış bir yakıştırmada bulunarak onları Rableştirdiniz ve şirke düştünüz. Ve Cenab-ı Hak bunun altını birçok ayette adeta kırmızı çizgilerle sürekli çizer, sürekli vurgular. Demek ki beşeriyet bu alanlarda yoldan çıkıyor çoğu zaman. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Celalim hakkı için eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Öyleyse nasıl böyle sapıtıyorlar, saptırılıyorlar, çevriliyorlar bu hakikatten? فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Nasıl oluyor da alabora oluyorlar? Yanlış yanlış yollara gidiyorlar. Hem diyorlar ki bizi Allah yarattı, onu itiraf ediyorlar, hem de onu bırakıp başka başka putlar ediniyorlar. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُولَٰي قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ Onun yani o peygamberin Ya Rabbi demesine and olsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir topluluktur. Topluluktur, kavimdir. Bu ifade yani وَقِيلِهِ يَا رَبِّ ifadesi hem bu şekilde bir oradaki vav işin başında, ayetin başındaki vav harfi vav-ı kasem yani yemin vavı olarak anlaşıldığında böyle tercüme ediliyor. Yani onun yani peygamberin Ya Rabbi demesine and olsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Cenab-ı Hak bazı ifadeleri tekit için güçlü, daha güçlü ortaya koymak için böyle yeminli cümleler kurar. Burada da böyle anlaşılıyor. Bu daha çok tercih ediliyor ama şu manada veriliyor. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ Peygamberin Rabbim bunlar iman etmeyen bir güruhtur dediğini de Allah işitiyor ve biliyor diye önceki ayetlere atıfta bulunarak başındaki vavın vavı atıf, atıf vavı, bağlaç olduğunu ifade ederek böyle de mana veriliyor. Yani peygamber demek ki zorda kalıyor. Bütün davetlerine karşı müsbet bir cevap alamayınca elbette Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunuyor. Ya Rabbi bu topluluk iman etmeyecek. Etmiyor Allah'ım. Allah diyor bunu görüyor ve biliyor. Yani ey peygamber senin bu çaresiz gibi duruşunu, konumunu biz biliyoruz. Onların davetine ne kadar hırsla devam ettiğinin farkındayız elbette. Biz seni görüyoruz. Ve iman etmeyecek bir topluluk olduğunu ifadeni de işitiyoruz. Fakat bir önceki mana sanki daha böyle bir gönle oturuyor. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ O peygamberin Ya Rabbi sözüne and olsun ki bu kimseler iman etmeyecek bir topluluktur diye mana vermek sanki daha böyle bir efendim gönle sıcak geliyor. Fakat diğer manada elbette verilebilir. Dilin kuralları çerçevesinde o manada gözetilmiş olabilir. Fasfah anhum ve kul selam fesevfe ya'lemun. Resulüm madem öyle sen onların yaptıklarını aldırma ve selametle, yani sizinle işimiz yok deyip yoluna devam et. Gün gelecek elbette gerçeği bilecekler. Fasfah anhum ve kul selam. Sen davetini yaptıktan sonra onlar habire inkara devam ediyor, seni yalanlıyorlar, hatta eziyet ediyorlar, sana ağır sözler söylüyorlarsa karşılık vermene gerek yok. Aldırma, yürü, sen hedefine kilitlen ve onlara selam de geç. Ve kul selam. Selametle, siz yolunuza, ben yoluma diyerek adeta onlara böyle karşılık ver. Ama ileride onlar neyin hak ve hakikat olduğunu, neyin batıl ve yanlış olduğunu bilecekler. Bilecekler ama iş işten geçmiş olacak. İslam tebliği tabii muhterem dostlar, aziz kardeşlerim, insanın etrafını kuşatan şartlara göre farklı farklı evreler, devreler, derecelerde gerçekleşir. Müslümanların zayıf olduğu, horlandığı, hakimiyetin başkalarında olduğu dönemlerde de insan elbette İslam tebliğine ve davetine devam edecektir. Ancak her şey onun elinden gelmez. İnsanın çoğu zaman elinden gelen sadece hakikati beyan etmektir. Yani tebliğdir. Kimi zaman bunu yapmakta bile zorlanırsınız. Bir takım yiğit adamlar elbette çıkar. Kınayanın kınamasından korkmaz. Hatta bu uğurda canı pahasına gayretler ortaya koyar. Böylesi kulları Cenab-ı Hak kıyamete kadar var edecektir. Herkes sorumlu mudur? Herkes bildiğini bir başkasıyla paylaşmaktan elbette sorumludur. Ancak bunun usulünü, üslubunu, metodunu daha çok bu işin ilmini yapan kimseler bildiğinden, bu vazife işi daha değerli toplu bilen alimlere, mürşitlere daha çok verilmiştir. Fakat İslam alimleri hemen herkesin, ümmetin, bütün fertlerinin iyi bildiği her konuda aynı zamanda davetçi olması gerektiğini de ifade eder. Önemli olan o hakikati güzel bir üslupla açıklayabilmek, muhataba zamanını, zeminini gözeterek aktarabilmektir. Önemli olan budur. Yani din adamı sınıfı diye bir sınıf yok İslam'da. Herkes dininin adamı. Ama din alimi diye bir şey var tabii. Dinde derinleşen kimseler var elbette. Elbette herkes Allah kendisine ne verdiyse ondan sorumludur. Bir mürşidin sorumluluğuyla, bir alim-i Rabbani'nin sorumluluğuyla, ne bileyim bu işlere fırsat bulamamış, ilimde derinleşmeye fırsat bulamamış bir tacirin, tüccarın, bir ne bileyim çiftçinin, bir ne bileyim başka mesleklerde çalışan insanların sorumluluğu bir değil. Bu davet yolunda kimi zaman muhatap son derece inatçı, hatta düşmanca tavırlar içine giriyorsa, elbette ona hakikat güzel şekilde ifade edildikten sonra kendi haline bırakılır. Selametle deyip yola devam edilir. Uzun uzun cedelleşmelerin faydası yoktur. Kanlı bıçaklı hale gelmek diye bir durum söz konusu değildir. Zaten İslam'da cihat da bu davetin önündeki engelleri kaldırmaktan ibarettir. Yoksa normal şartlar altında niye bir başka millete, bir başka devlete savaş olsun ki cihat? Yani cihat, Allah'ın dinini tebliğin önünde bir engel varsa, diğer bir ifadeyle insanla İslam arasına bir engel konuluyorsa, o engeli kaldırma hareketidir. Ve davetçiler daha çok Allah'ın bize öğrettiği tarzda bir davet usulünü benimsemelidirler. Burada bu ayet aslında böyle bir üslubu, böyle bir metodu bize gösteriyor. Davetini en güzel şekilde, tebliğini, irşadını ortaya koyduktan sonra eğer muhataplar inatla ve cahilce bir tutum sergiliyor ve kaba saba davranışlarla karşılık veriyorlarsa, orada yapılacak iş sabrederek onları adeta kendi hallerine bırakmak ve selam deyip davete kulak verenlere doğru yönelmek, siz davetçiye koşarak gelenlere daha çok ilgi göstermek, bunu ihtiyaç olarak gören, gönlünü bu davete açan kullarla daha fazla ilgilenmek şeklinde İslam daveti, irşadı devam etmek durumundadır. Ve edep de budur, usul de budur, metot da budur efendim. Allah'a emanet olunuz.